Evet. Bir peri varmış. Peri gitmiş. Dört ayrı halktan birer kişi seçmiş ve onlara demiş ki dileyin benden ne dilersiniz ben size vereceğim. En birinci Amerikan'a gitmiş. Sormuş ona ve Amerikan demiş dünyanın en zengin adamı olmak istiyorum. Peri de tutuyor tuşkasını, çubuğunu pring sekunda da adam dünyanın en zengin adamı oluyor. Arkasından bir Fransız'a gitmiş. Fransız'a da sormuş. O da demiş ki dünyanın en büyük aşçısı olmak istiyorum. Ve ona da verilmiş. Dünyanın en büyük aşçısı olmuş. Sonra bir İtalyan'a gitmiş ve sormuş sen ne? O da demiş dünyanın en büyük şarkıcısı olmak istiyorum. Ve gerçekten Ramazotti gibi büyük şarkıcısı oldu. Ve en sona gitmiş bir Rusnak. Bir Rusnak'a sormuş ki sen de ne istiyorsun? O diyor ki her şeyden fazla istiyorum komşumun ineği ölsün. Biz buna biraz gülüyoruz. Ama bakarsak yüreğimizde az da olsa biraz kıskançlık kalıyor, öyle değil mi? Başkalarını görünce kıskanıyoruz. Ve bugün biraz bu konuda konuşmak istiyoruz, bunu biraz paylaşmak istiyoruz. Rab acaba bu kıskançlık için ne diyor? İyi mi bir şey yoksa kötü bir şey mi? Bakalım. 1. Korintliler 12:26'da Rab topluluk içindeki ilişkiler hakkında bir söz kullanıyor. Ve diyor ki bir parça yani bir imanlı, bir kardeş acı çekerse bütün parçalar acı çekiyorlar. Bir parça şerefli olursa bütün parçalar onunla seviniyor. Ha. Bir parça diyor acı çekerse herkes acı çekiyor. Ve bir kişi aramızda şerefli olursa hepimiz onunla birlikte seviniyoruz. Bu gerçekten doğru mu? Gerçekten başka kardeşimiz için seviniyor muyum? Onun daha bir böyle spesyal olduğunu görünce yoksa daha fazla yüreğimde bir kıskançlık mı oluyor? Evet, bunu bugün araştırıyoruz. Evet, başkası mesela kendine güzel giysi, mobilya, araba ve böyle şeyler aldıktan sonra senin reaksiyon, senin tepkin ne olacak? Ne karşılık vereceksin? Ve yüreğinde nasıl bir duygu olacak? Sen toplantı için çok işlemişsin. Çünkü o daha da fena. Hani ruhsal kıskançlık da var. Diyelim sen Rab için çok fazla işleri yaptın. Toplantı için çok bir şey yaptın. Yoruldun. Tamam. En sonunda başka bir kardeş toplantının önünde övülüyor. Ve sen gene kenardan bakıyorsun. Ne olacak? Hepten daha fazla kıskançlık oluyor bizim yüreğimizde. Değil mi? Ve onun için bugün bakmak istiyoruz bu kıskançlık. Yani acaba nasıl bir şeydir? Ve en başta kutsal kitaptan bazı örnekler ve dersler göreceğiz. Daha kutsal kitabı açtığımızda yaratılış kitabının 4. bölümde görüyoruz iki kardeşin olayını. Kain ve Habil. İnsan tarihinde en birinci katillik orada işlendi. Ve biliyorsunuz Habil kardeşini Kain'i nasıl öldürdü. Ne olmuştu? Rab Habil'in kurbanını kabul etti. Tamam mı? Ama Kain'inkini kabul etmedi. Kain'in kurbanı kabul etmedi. Habil'inki gene kabul etti. Ve bunun arkasında ne oluyor? Yüreğinde, Kain'in yüreğinde korkunç bir kıskançlık oluştu. Ve bu kıskançlık sebep oldu. Öyle bir derece getirdi ona. Çak kardeşini öldürdü. Evet. Bazıları diyor ki bu yanlışlık yaptı. Kain çünkü ne kurban etti? Yani tarladan yetişen ürünleri kurban etmiş. Habil gene kurban getirmiş, kan akıtmış. Ve bazıları diyor ki hani kan akıtmadan kurban kabul olmuyor. Bu doğru değil. Hayır, mesele başka. Mesele yüreğinde bir yanlışlık vardı. Bunun sebebi değil yani kan akmadı diye. Ama Kain'in yüreğinde zaten kardeşine karşı bir sevgisizlik vardı. Daha baştan beri bunu görüyoruz. Buradaki ders, kıskançlık bizi katillik derecesine kadar getirebilir eğer dikkat etmezsek. Zaten İsa Mesih diyor ki eğer kardeşini bıçakla ya da taşla öldürmezsen yüreğinde bile onu öldürmüş olabilirsin. O yüzden biz Kain'in yani oyununa gelmeyelim. Ve aynı zamanda buradaki ders nedir? Kendi düşüncelerimizi zapt edelim. Kontrol edelim. Çünkü Rab daha katillik işlemeden önce Kain'i konuştu ve dedi ki günah kapıda pusuya yatmış. Yani sanki sana bir kapan koruyor ve senin kapında duruyor günah. Ama ne diyor? Seni bekliyor. Ama sen ona egemen olmalısın. Sen düşüncelerini kontrol etmelisin. Ve her bir günahta olduğu gibi her bir günah düşüncede başlıyor. Ellerimiz ne yaparsa, ayaklarımız nereye giderse o kadar önemli değil. Ama düşüncede ve yüreğimizde günah oradadır. Ve o da onu kabul edecek. İkinci bir olay Yusuf'un zamanında. Yusuf'u ve kardeşleri görüyoruz. Yaratılış kitabında 37. bölümde. Değil mi? Ve o da görüyoruz nasıl Yusuf bütün 11 kardeşin arasında, çünkü 12.si daha doğmamıştı, yani en şerefli bir yere konuluyor. Babası ona böyle renkli diyor, çok renkli bir manto almış ve onu daha şerefli bir yere koymuş. Ondan sonra görüyoruz nasıl kardeşleri, ağaları onu çok kıskanıyorlar. Evet, onlar lazım da sevinsinler. Madem Yusuf Rab tarafından öyle bir vergi aldı, hani rüyaları anlayıp rüyaları geleceğini görebilir diye, onlar gene ne oluyor? Onu kıskanmaya başladılar. Hatta onu öldürmeye, gene görüyoruz nasıl öldürmek için hazırdılar. Son anda tamamı bir ağası dedi ki hayır, onu öldürmeyelim ama köle olarak Mısır'a satalım. Evet, ve sadece bu değil, babalarını bile aldattılar. Razidiler babaları kahrolansın, çocuğu öldü diye, en sevdiği çocuğu öldü diye, bir aslan onu parçaladı diye yalan söylediler. Buradaki ders nedir? Kıskançlık en yakın olan kişilere düşman edebilir. En yakın kardeşleri diyor arasında bir düşmanlık olabilir ve hanemizi bozabilir. Üçüncü bir kişiye bakıyoruz. Bir kadın, Meryem adında. Meryem kim? Sayılar 12. bölümde onu okuyoruz. Meryem kimiydi? Meryem Musa'nın ablasıydı. Ve herhalde en başta onun hayatını kurtaran oydu. Anasına akıl verdi. Yani işte onu öldürmesin, suya bırakmasın, bir sepet içine koysun ve öyle kurtulsun. Bu Meryem en başta sevindi. Hani Rab Musa'yı halkını kurtarmak için kullandı diye. Çıkış 15. bölümde görüyoruz nasıl Meryem bütün kadınların önünde bir alay sanki organize yapıyor. Bir alay çekiyor. Bir sevinç alayı. Hani Rab'e şükür ediyorlar. Kızıldeniz'den geçtiler diye. Sağ salim kurtuldular diye. Ve o da görüyoruz Meryem Rab'ı övüyor. Ki onun kardeşi Musa kullanıldı. Bu hakkını kurtarsın diye. Ama sonra ne oldu? Zaman geçiyor. Ve durum değişiyor. Başladı Musa'yı hor görmeye. Yabancı bir kadınla hani evlendi. Herhalde bir Etiyopyalı. Demek herhalde zenci bir kadınla evlendi diye. Ve onu kıskandı. Musa'yı kıskanmaya başladı. Kendi hani kardeşini kıskanmaya başladı. Ruhsal bir konuda. Çünkü Rab onu kullandı. Çıkış 12.2'de görüyoruz. Rab yalnız Musa aracılığıyla mı konuştu? Dediler. Bizim aracılığımızla da konuşmadı mı? Ve isyan ediyorlar. Kıskanıyorlar. Ah nasıl Rab Musa'nın ağzından konuşuyor ama beni kullanmıyor. Ve bu kıskançlık daha korkunç. Çünkü ruhsal bir konuda oluyor. Ve insanları hani gene aynı duruma getirebilir. Sanki Rab için işleyenlerin arasında kıskançlık da olabilir. Rab kimi daha fazla kullanacak diye bir kıskançlık olabilir. Sen bunu hissettin mi? Tam başlıyorsun bir şeyler yapmaya Rab için. Ve o zaman başkası belki senden daha akıllı, daha güzel konuşuyor. Belki sesi daha güzel. Belki yani insanlar ona daha fazla dönüyorlar. Ve sen yanına bakıyorsun, kıskanıyorsun. Bu başka değil, başkasının arabasına ya da evine göz dikmişsin. Bu ruhsal bir kıskançlık. Ve çok korkunç. Ve Rab onu orada cezalandırdı. Evet. Ve şimdi belki kıskançlığın en korkunç örneğini görüyoruz. Kral Saul. Biz onu okuyoruz 1. Samuel kitabında 18. ve 20. bölümde. Saul en birinci Davud'u kıskanmaya başladı. Davud hatırlıyorsunuz Goliath'ı yendikten sonra ne oldu? Aslında büyük bir şey. Filistler yani İsrail halkının baş düşmanıydı. Onlara gittikçe daha fazla eziyet ve baskı yapardılar. Onlarca sene, yüzlerce sene bu Filistlerin boynundan kalkamıyorlar, kurtulamıyorlar. En sonunda Davud'un elinden Rab onlara büyük bir zafer, büyük bir yengi verdi. Aslında o zaman kral olan Saul buna sevinmesi gerekiyordu. Ama ne oldu? Davud'u kıskanmaya başladı. Değil şimdi düşmanımız yenildi diye sevinsin. Hayır, düşmanımız yenildi ama benim elimden bu iş olmadı. Başkası kullanıldı. Ve bana büyük bir kıskançlık geldi. Evet, görüyoruz nasıl burada Saul görüyor, nasıl Davut dönüyor bu savaştan. Ve dönerken, Yeruşalim kasabasına gelirken, oradaki kızlar başladılar böyle mani söylemeye. Yani Davut'un yaptığını yüceltmeye. Kızlar o zaman öyle bir türkü söylediler. Saul binlercesini öldürdü, Davut gene 10 binlercesini. Aa, bu şimdi bu laf Saul'u yedi. Hani içini kemirdi, hani rahat bırakmadı. Nasıl? Ona 10 binler veriyorlar, bana gene sadece 1000'leri. Yani bu aslında saçma, çok saçma bir şey. Çünkü bu laf, hani İbrani dilinde sadece bir mani gibi söylenirdi, derin bir anlamı yoktu. Bu sanki edebiyat olarak yani kullanılan bir laf. Hani buna diyoruz paralelizm. Bir sözü tekrarlıyorsun ikinci defa daha büyük olarak. Ama aslında aynı anlama geliyor. Aslında Saul da onu bilirdi. Saul o kadar aptal değildi. Ama içindeki büyüklük ve kıskançlık duyguları onun aklını bozdu. Saul aslında bilirdi. Bizim halkımızdaki türküler, maniler öyle okunuyor. Yani ama işte kıskançlık onu yedi. Kıskançlık Saul'u en sonunda öyle bir duruma getirdi ki kötü ruhlar bile onu ele geçirdi. Korkunç bir şey. Nasıl yani Saul kötü ruhlarla dolu oldu? Kıskançlık yüzünden. Kıskançlık sanki kötü ruhlara açık bir kapı bıraktı. Hani onun hayatına, onun içine girsinler. Korkunç bir şey değil mi? Ne gördük şimdiye kadar? Kardeş kardeşi öldürüyor kıskançlık yüzünden. Rabbin cezası geliyor kıskançlık yüzünden. Ve şimdi görüyoruz kötü ruhlara açık kapı bırakıyor kıskançlık. Evet, buradaki ders nedir? Kıskançlık cinleri çağırmak demektir. Kıskançlık aslında korkudan ileri gelen bir şeydir. Sen korkuyorsun hani başkası daha böyle büyük duruma gelmesin. Evet, Davud'un büyük başarısını gördükçe Saul'un korkusu daha da artıyor da yazıyor ayet 15'te. Sadece bu değil. Saul sadece Davud'u kıskanmadı. Kendi çocuğunu Yonatan aynı duruma getirdi. Düşünebiliyor musunuz? Bir adam, bir erkek kendi oğlunu kıskansın. Nasıl bir şey? Sonra görüyoruz Saul öyle bir derece geldi ki kendi evladını bile pis pis laflar yapıyor. Küfür ediyor. 1. Samuel 20 ayet 30. Saul, Yonatan'a öfkelenerek dedi ki seni sapık ve dik başlı kadının oğlu diye bağırdı. Yani daha kötü laflar kullanıldı. Öyle olabilir mi öyle bir şey? Sen kendi çocuğuna diyorsun falanca kadının oğlu. Ne demek sen kadın yani bu kötü lafları yapmış oluyorsun. Ama kıskançlık Saul'u öyle bir derece getirdi. Ve buradaki ders nedir? Kıskançlık ateş gibi yayılıyor. Bir kanser gibi seni içeriden yiyecek, bitirecek. Rahat olamayacaksın. Kendiliğinden hiç geçmeyecek. Evet, bu kötü örnekleri gördükten sonra şimdi soruyoruz kendi kendimize başka bir şey. Kıskançlık her zaman kötü mü yoksa iyi de olabilir mi? Çünkü bazen bu laf kıskanç iyi bir anlamda kullanıyoruz değil mi? Onu biraz araştıralım. Kıskançlık aslında nedir? Kıskançlık duygusu tam olarak aslında senin içinde ne demek oluyor? Bu demek oluyor ki benim hakkım başkasına veriliyor. Tamam mı? Bir kişinin üzerinde benim bir hakkım var ama başkası, yani bu hak başkasına veriliyor. Bu düşünce kıskançlık demektir. Onun için Rab kıskanç olabilir. Ne zaman yazıyorsa Rab kıskançtır, Allah kıskanç bir Allah'tır. Tanrımız kıskançtır. Bu aslında onun yeri var. Çünkü onun hakkı var her bir şeyin üzerinde. Bütün hak sahibi odur. Ve eğer bu Allah'a uygun yakışan hak başkasına verilirse elbette bu uygunsuz. Yani Allah'ın hakkı var kıskansın. Onun yeri var. Onun için Rab kıskanç olabilir ama insan için başka bir durum var. Eğer aslında Rab'e vermemiz gereken sevgi, saygı, parayı, dikkat, vakit başkasına verirsek o zaman Allah'ın hakkı var kıskansın. Değil mi? Bütün yüreğinle diyor ki Allah'ı sev. Ama işte yarım yürek Allah'ı bir başkasını da seversen ne oluyor? Allah kıskanmayacak mı? Evet, kıskanacak ve onun hakkı var bunu yapmaya. Çünkü gerçek hak sahibi odur. Evet, o zaman Allah haklı olarak kıskanıyor. Ama insan o durumda değil. Biz bütün haklara sahip değiliz. Sen bir kişiyi seversen 100% yani hakkın yok onun zamanını alasın. Onun bütün gücünü alasın, onun bütün dikkatini. Öyle bir şey yok. Biz başka bir insanı seversek bu demek değil ki o bizim kölemiz oluyor. Ben onu her zaman kontrol edebilirim. Hayır. Bu kişi serbesttir. Tamam mı? Onun için insanlar aynısını yapmaya kalkarsa Allah için uygun olan bir duygu, bir hareket insanlar için günah oluyor. Evet. Kıskandığımız zaman ne oluyor? Kendimizi biraz Allah'ın yerine koyuyoruz. Kıskanan kişi diyor ki ben Allah'ım ve bütün haklar benim. Biraz öyle oluyor. Değil mi? Eğer kıskançlığı aşırı derece getirirsek. Evet. Benim hakkım var. Başkaları beni sevsin. Bana saygı göstersin. Evet. Kimi durumlarda kıskançlık iyi olabilir. İnsanlar içinde. Allah'ın kendisi kıskançtır. Tamam mı? Onu iyice anlamamız gerekiyor. Allah'ın kendisi ne kadar kıskanç olduğunu bazı ayetlerde okuyalım. Çıkış 20 ayet 5'te diyor ki günahlarının hesabını soracaktır. Allah kıskançtır. Onun için hesabını soruyor bütün yapılan günahlar için. Çıkış 34-14 diyor ki onun adı bile kıskançtır. Demek onun karakteri öyledir. İçinde var kıskançlık Allah'ın. Yani insanlardan bunu bekleyebilir. Bütün sevgi, bütün saygı ona versinler. Yasanın tekrarı 4-14 diyor ki Allah yiyip bitiren bir ateştir. Yiyip bitiren bir ateştir. Ateş nasıl gittikçe daha fazla besleniyor, materyal alıyor. Allah da öyle. Ve Yeşu 24-19'da o da görüyoruz. Onun kutsallığı kıskançlık demektir. Allah'ın kutsallığı, temizliği, ayrı olması, uzak olması işte o kıskançlık demektir. O bütün hizmetimize hak ediyor. İşte Yeşu 24-19 o da Yeşu kendi halkına şöyle konuşuyor. Ama sizler diyor Rabb'e kulluk edemeyeceksiniz. Sizler Rabb'e kulluk edemeyeceksiniz diyor. Çünkü o kutsal bir tanrıdır. Kıskanç bir tanrıdır. Günahlarınızı, suçlarınızı bağışlamayacak. Bak. Allah'ın kutsallığı o kadar büyük. Diyor ki o suçlarınızı bağışlamayacak. Ne demek? Bu İsa'dan önceki zamanı kastediyor tabii. Ve kurban meselesi de yok ortada. Ne demek istiyor? O günahlarınızı böyle hasır altı etmeyecek. Görmemezlikten gelmeyecek. Hani insan günah işledikten sonra Allah demeyecek. Yaptın ama boşver. Hayır. O kıskançlıdır diyor. O kutsaldır. Bir kutsallığı kıskançlık demektir. Onun için hiçbir günahı cezasız bırakmayacak. Evet, şimdi gördük Allah ne kadar kıskançtır. Ve şimdi bazı ayetlere bakacağız. Nasıl imanlılar da Rab için kıskanç olabilir? Bir kıskançlık duygusu hissetmek Rab için o da yerindedir. Evet, eski antlaşmada Sayılar 25-11'de Musa'nın zamanında İsrail halkı çölde gezerken görüyoruz bir kahin. Bir kahinin adı Fineas. Bu Fineas yani görüyor nasıl iki kişi zina ediyorlar. Ve Rab için diyor kıskançlık olduktan sonra onun yüreğinde onlar ikisini öldürdü. Çünkü gerçekten Musa'nın kanununda böyle bir zakon vardı, bir kanun vardı. Ve Rab'in duygusunu o da sanki tekrarladı. Günahlara ölüm cezasını verildikten sonra onu yerine getirdi. Sonra İlyas'ı görüyoruz. Peygamber İlyas'ı. 1. Krallar 19-14. Ve oradaki büyük karşılaşmayı hatırlıyorsunuz. İlyas Karmel Dağı'nda yani Baal peygamberlerle karşılaşırken o zaman ne yaptı? Başladı gökten ateş indirmeye. Ondan sonra diyor onların hepsini öldürdü. Ve ondan sonra aynı zaman onların kurban yerlerini yıktı. Ve o da yazıyor. Ben Rab için kıskançlık hissediyorum. Rab'in adı unutulmasın diye yüzlerce sarktı peygamberlere karşı gitti. Karşı durdu. Evet. Ve İsa kendisi kıskançlıydı. Yuhanna 2:17. O da görüyoruz nasıl İsa tapınağı temizliyor. Bu iki defa oldu. Bir defa vaftizden hemen sonra bir defa da son haftasında. İki defa İsa Mesih Tapınağı temizle, oradaki satıcıları ve çengicileri, hani döviz satanları hepsini kovdu, dışarı attı. Ve nasıl yaptı İsa bunu? Acaba böyle bir kerekten mi, bir kızdı, kafası bozuldu mu? Hayır. O da yazıyor, İsa yavaş yavaş kendine bir kırbaç hazırladı. E bu zaman alıyor. Belki yarım saat uğraştı, değil mi, bu kırbaç yapana kadar. Ve onunla işte oradaki satıcıları kovdu. Ve o da bir ayet kullanıyor, yazıyor ki, senin evin için olan kıskançlık beni yiyip bitirdi. Bu ayeti kullanıyor İsa Mesih kendisi için. Hani bunu nasıl, niçin yapıyor diye. Evet, İsa Allah evinden satıcıları kovdu. Çünkü onun içinde de bir kıskançlık var. Nasıl bir kıskançlık? Ne demek bu kıskançlık? Bu yer diyor, milletler için, bütün halklar için bir dua evi olacak. Benim babam bunu buyurdu. Onun hakkıdır. Ama siz o hakkı kullanıyorsunuz. Tezgah kuruyorsunuz, satış yapıyorsunuz burada. Ve onun için, babasından için kıskançlık hissetti. Evet. Ve Pavlus'ta da aynı kullanıyoruz. Pavlus'ta aynı lafı kullanıyor. 2. Korintliler 11 ayet 2. Pavlus kendi kurduğu kilisesi için kıskançlık duydu. Ah, nasıl bir şey. Bakın nasıl. Ben sizi diyor Korint kilisesine, ben sizi Allah'tan gelen bir kıskançlıkla kıskanıyorum. Çünkü sizi tek bir erkeğe nişanladım. Hani istiyorum sizi delikanlı bir kız gibi Mesih'e lekesiz olarak teslim edeyim. Bu kıskançlık nasıl bir şey? Değil başkası, değil başka bir kişi Rab için bir iş yaptı da ve onu kıskanıyorum. Hayır, ben sizi kıskanıyorum. Çünkü bazı kişiler sizi bozmaya kalkıyorlar. Sizi yani kötü yola sokmaya çalışıyorlar. Ve onun için hani kıskanıyorum. Sizi nişanladım diyor. Tamam mı? İstiyorum yani düğüne kadar sarıkan kalasınız. Evet. Ama gördük nasıl bazı durumlarda kıskançlık iyi bir şeydir. Ama çoğu vakit hani kötü olarak gösteriyor kıskançlık. Okuyoruz Süleyman'ın işleri, Süleyman'ın özdeyişleri 14:30. O da yazıyor. Huzurlu yürek bedenin yaşam kaynağıdır. Hırs ise insanı için yer bitirir. Tamam mı? Eğer bir hırs varsa, bir kıskançlık varsa sende, diyor ki hani huzurunu kaçıracaksın ve işte yaşamın sonu demektir. Süleyman Özdeyişleri 27:4 diyor ki, kıskançlık diyor öfkeden daha büyük bir katildir. Kıskançlık öfkeden daha büyük bir katildir. Öfke zalim, hiddet azgındır ama kıskançlığa kim dayanabilir? Bir kişi öfkelenirse bu ansızdan bir şey. Öfke bir parlar ve sonra gene hop sönüyorsun. Ama kıskançlık öyle değil. Durmadan senin yüreğini bozan, hani günden güne senin içinde çalışan kötü bir güçtür. Kıskançlık demek kendi durumumuzu anlamıyoruz. Sanki herkes bize borçlu diye düşünüyoruz. Ve onun için yani kıskanıyoruz. Kıskançlık var bizim içimizde. Sanki merhamet nedir daha öğrenmedik. Çünkü merhamet demek hak ettiğimiz ceza verilmiyor. Tamam mı? Ama o aynı merhameti başkasına uzatmaya yanaşmıyoruz. Kıskanan kişi daha sözde hani hak ettiği şey arıyor, merhamet değil. Evet, şimdi bakalım yeni antlaşmada Rab ne konuşuyor kıskançlık için? 1. Korintliler 3 ayet 3 diyor ki kıskançlık beden düşüncesindendir, Rab'ten değil. İçinden gelen normal insanların yani hissettiği bir şey ve imanlılara uygun değil, yakışmaz. Evet, Galatya 5:21-26'ya kadar o da uzun bir katalog yazıyor Pavlus. Yani beden işleri. Kıskanç kişi Allah'ın krallığına giremeyecektir. Eğer böyle bir şey varsa ve o seni yiyip bitirirse diyor, nasıl Allah'ın krallığına gideceksin? Evet. Öte yandan Filipiler 1:15'te kimi kişiyle Rab için çalışmak bile kıskançlık meselesi yapıyorlar. Pavlus'un zamanında o bir apostol olarak çalıştıktan sonra bazı kişiler onu kıskandılar. Yani kıskançlık duydular. Ha, o yapıyor da ben yapmayacağım mı? ve Pavlos'a zarar vermek için uğraştılar. Yani daha çok kişi imana getirmek, daha büyük kilise kurmak, öyle bir şey sanki Pavlos'un yani yüreğini bozacak diye. Evet. Ve kimi kişiler, 1. Timoteos 6:4, kimi kişiler kıskançlık yüzünden İncil bilgisi için yarış yapıyorlar. Öyle bir şey yazıyor. Bakın. 1. Timoteos 6:4. Öyle birisi gurur doludur ve hiçbir şey bilmiyor. Hastalık derecesinde seviyor, sorular sorsun ve bir söz üzerine kavga etsin. Bunlardan sadece kıskançlık, kavga, kötü laflar, kötü şüpheler çıkıyor. Ve biz bunu gerçekten toplulukta çok defa görüyoruz. Kişiler çok seviyorlar konuşmayı, Rabbin sözü üzerine. Ama değil gerçekten bir şey öğrensinler diye. Değil gerçekten başkasına bir ders versinler diye. Onun için değil. Ama ne? Daha fazla bilgileri olsun. Ha bak, o daha fazla biliyor benden. Ben ona geçeceğim. Ve bu kıskançlık diyor. Ne oluyor? Kavga, kötü laflar, şüpheler yarattı. Evet. Titus mektubunda ona da aynısını söylüyor. Öyle birisi gurur doludur ve hiçbir şey bilmiyor. Hastalık derecesinde seviyor, sorular sorsun ve bir söz üzerine kavga etsin. Bunlardan sadece kıskançlık, kavga çıkıyor. Bir zamanlar diyor, biz öyleydik ama imanlı artık o durumdan çıktı. Evet, peki son olarak kendimizi soruyoruz. Kıskançlığı nasıl yenebilirsin? Öyle bir şey varsa sen de, Rab onun ilacını acaba sana bize verdi mi? Bazı ilaçlarına bakacağız. Romalar 12 ayet 3'te Rab şöyle yazıyor. Sadece ne kadar uygunsa kendinizi ondan daha fazla bir şey saymayın. Birincisi bu. Dedik ya kıskançlık diyor benim hakkım başkasına veriliyor. Ama Rab diyor ki senin hakkın ne ya? Ne hakkın var da yani başkasına veriliyor. Onun için sadece ne kadar uygunsa kendinizi ondan daha fazla bir şey saymayın. Az bir şey mi öğrendin? O zaman bakma ne kadar öğrendin. O zaman bak daha ne kadar öğrenmedin. Daha ne kadar bilmediğini biliyorsun. O zaman işte kıskançlığa karşı bir ilaç oluyor, bir önlem oluyor. Rab istemiyor kendimizi hep kötü hissedelim, kendimizi boşuna alçaltırım. Ama aynı zamanda istemiyor kendimizi büyük bir imanlı sayalım. Sende güzel bir ses mi var? O zaman onu Rab'i şanlamak için kullan. Değil kendini beğendiresin insanlara. İkinci olarak sen gözlerini Rab İsa'ya dik. Kardeşini değil. Sen kendi kendini karşılamaya mı kalkıyorsun? İyi güzel ama kiminle karşılaştırıyorsun kendini? Sen başka kardeşe bakma İsa'ya bak. O zaman kıskançlık olmayacak yüzünde. Evet. Ve biliyorsunuz Yuhanna 21'de İsa Mesih'in dirilişinden sonra toplanıyorlar. İsa görünüyor. Hani 5 öğrenciye Celili Gölü'nün kıyısında. Ondan sonra Yuhanna ve Petrus arasında bir kıskançlık oluşuyor. Değil mi? Çünkü İsa Petrus'a dedi ki bir gün gelecek sen benim için şehit olacaksın. Sen benim haberim için seni öldürecekler. Seni istemediğin yere götürecekler. Yani idama. O zaman Petrus fena geldi. Ve Yuhanna'yı görüp diyor ki ya buna ne olacak? Kıskanıyor. Nasıl benim ömrüm kısa kesilecek ama o uzun 90 yaşına kadar yaşıyor. Öyle mi? Bir insan ne diyor? Sen niye bakıyorsun ona? Niye ona bakıyorsun? Tamam mı? Eğer bu dünyanın sonuna kadar yaşayacaksa dersem ondan sonra ne? Sen kalk benim peşime gel. Evet. Petrus'un gözleri yanlış kişiye dikiliydi. Değil Yuhanna'ya, İsa'ya lazımdı baksın. Değil şimdi Rab Yuhanna'ya ne yapacak? Ama ben Rab için ne yapabilirim? O benim Rabbim, o benim önümde, ben onu takip edeyim. Hep başkalarının durumuna bakarsan kıskançlıktan kurtulamayacaksın. Üçüncü yerde bize akıl veriyor diyor ki canın Rab'de rahat bulsun. Mezmur 131 ayet 1 ve 2 okuyorum. Ey Rab, kalbim gururlu değil. Ve gözlerim yükseklerde değil. Koşmadım büyük şeylerin peşinden, ne de gücümü aşan şaşılacak işlerin ardından. Tam tersi, ruhumu rahatlık ve sakinlik içinde tuttum. Yüreğim içimde bir çocuk gibi, tıpkı anasının kucağında bir kızan gibi. Yüreğim diyor, ufak bir kızan gibi nasıl anasının kucağında uyumuş artık süt içtikten sonra artık başlıyor anasının kucağında uyumaya. Benim yüreğim diyor, o kadar sakin. Ben bakmıyorum sağda solda ne oluyor. Bana interest değil yani başkalar ne yapıyor. Benim için önemli değil. Acaba onlar şerefli mi, ben şerefsiz miyim? Yani öyle bir şey yok. Ama Rab diyor ki sen yüreğini sakinleştir. Ben sana buna fırsat veriyorum. Evet, mahallemizde bu biraz zor. Mahallemizde niye aramızda mahallede o kadar kıskançlık oluyor? Çünkü küçüklükten beri mahallede insanlar aşağılanıyor. Her gittiğin yerde seni hor görüyorlar. İkinci sınıf vatandaşsın, değil mi? Malsız tut, azınlıksın. Her bir yerde bu lafı kullanıyorlar. Ondan sonra buradaki halk daha küçüklüğünden çıkarıyor bunu. Yani çarşıda belki bulgalara karşı bir aşağılama gördümse o zaman hemen biz bunu daha küçüklere, çocuklardan çıkarıyoruz, değil mi? Rak gelsin sana, Allah canını alsın. Kamyon çarpsın, bilmem ne. Ne oluyor? Böyle büyüyen bir kişi durmadan kendini alçak görüyor. Kendini düşük durumda sayıyor. Ve işte kıskançlık o yüzden aramızda yaygındır. Tamam. İmanların arasında dalınca bu kişi sevgi, saygı ve kabul etmek, kabul görüyor. Ama tek başına o yeterli değil. Belki sonra Rab için işlemeye başlıyoruz. O zaman sevgi ve saygı daha da artıyor. Ama o da yeterli değil. Lazım şunu iyi gibi anlayalım. Bizim ruhumuzun ihtiyaçlarını bir tek Rab İsa karşılayabilir. Hiçbir insandan bekleme o seni tam olarak yani tatmin etsin. Tam olarak senin istediğini, ihtiyacın olduğunu verebilsin. Yani. Bir tek Rab'le karşılayabiliriz kendi kendimizi. İnsanla onu karşılamayalım. Evet. Bizden daha zayıf durumda olanlara yardım etmeye çalışalım. O zaman vaktimiz kalmıyor ki bizden daha iyi durumda olanları kıskanalım. Rab sizin olsun.